بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bakımız bu okunan dersin özetinde kalmıştık. Bilmiyorum hangi maddesinde kaldık acaba?
Dördüncü.
Öyle mi? Özeti geçelim diyorsunuz. Tamam efendim. Evet. İkinci bölümden başlıyoruz. Vecihaye İmam. İmam Aleyhisselam'ı peygamberden sonra imamet makamında olacak şahsiyetin özellikleri ehl-i sünnete ve şiaya göre. Az edeyim ki çünkü imama peygamberden sonraki Müslümanların rehberiyetine verilen görev, yani mevki, itibar, konum ehl-i sünnete göre ve şiaya göre farklı olduğundan dolayı, dolayısıyla bu makamda, makama ehil kişide aranan şartlar da yine farklı değerlendirilmiştir. Ehl-i sünnet bu makama layık olan kişilerde farklı şartlar ararken, şiadaki şartlar daha farklı bir şekilde tecelli etmiş. Ehl-i sünnet elbette burada tam bir müttefik bir rey ortaya koymuş değiller. Yani önde gelen uleması, şahsiyeti, kelam alimleri, ehl-i sünneti temsil edecek nitelikte olan şahsiyetler her birisi farklı bir şartlar ortaya koymuş. Yani tamamının görüşü müttefik olmamıştır. Burada az edeyim kitapta üç tane şahsiyete işaret ediyor. Ehl-i sünnetin önde gelen kelam darında onları temsil makamında olan şahsiyetlerden birisi Baglani'dir. Diğeri ise Maverdi'dir ve diğeri de Teftazani. Baglani Maliki mezhebindendir ve kelam ilminde de çok belirgin bir makama sahiptir. Yazmış olduğu çok eserler var. O mesela bu konuda bir takım şartlar saymış ki kitaplarından okuyacağız. Maverdi ise arz edeyim ki yine ehl-i sünnetin, yani Baglani 308 ve 400'lü yıllar arasında yaşayan bir şahsiyet hicri. Maverdi ise 365 ve 450 yıllarında, 364 ile 450 yıllarında, yani Baglani'den sonra yaşayan bir şahsiyettir. Bu da yine kendisi döneminde ehl-i sünnetin çok itibarlı alimlerindendi. Ve Gazi el-Kuzat da olmuş, yani dönemindeki en yüksek yargı makamı sahip olmuştur. Bunun zaten El-Ehkam-ı Sultaniye diye yazmış olduğu eseri meşhurdur. Burada sultanda, yani hakimde, peygamberden sonra Müslümanlar rehberiyetinde aranan şartlardan bahsetmiştir. Kendisince 7 tane şart saymıştır. Teftazani de yine ehl-i sünnetin çok meşhur alimlerinden birisidir. Zaten ehl-i sünnette en önemli itikat kaynakları, yani kelam ilmi eseri olan, eserlerinden en önemlilerinden birisi olan Şerhül Mekasid'in yazarıdır. Hem Mekasid hem Şerhül Mekasid'i yazan Teftazani'dir. Bu da 722 ve 792 yıllarında yaşamış. Köken itibariyle İranlıdır, Horasanlıdır. Hazreti Teftazan köyünün kasabası, her neyse o bölgede varmış. Mezhep itibariyle Hanefi'dir. Maverdi Şafii'dir mezhep itibariyle, yani fıkh açısından. Az edeyim ki Teftazani de yine ehl-i sünnetin Hanefi fıkhına, fıkhının mümessilidir. Ama Şafii mezhebine de dair yine içtihadı vardı, onların da fetvasını verirdi. Teftezan'ın yazmış olduğu birçok eserler var. Bugün de tedris edilen kitaplar mesela özellikle mani, beyan, edebiyat ve mantık ilminde bunun yazmış olduğu bir takım eserler bugün de yine ilmi havzelerde tedris edilir. El-Mutevvel kitabı mesela çok meşhurdur bugün de. Okunan kitaplardandır arz edeyim ki ve yine bunun meşhur eserleri, havzeleri tedris edilen kitaplardır. Bu ise bir takım diğer şartları yine orada saymıştır. Kitap üzerinden göreceğiz. Önemli olan diyor ki ehl-i sünnetin burada ortak bir görüşünün olmayışı, bir takım şartları saymışlar ve bu da bundan kaynaklanmış ki çünkü onlara göre imamet makamı bir ilahi makam değil ve Resulullah da bu konuda Müslümanları aydınlatmamış. Bunu bizatihi Müslümanların kendisine havale etmiş. Dolayısıyla herkes kendi içtihat ve kendi aklı incelemesi sonucu bir takım şartları buna koşmuş bu makam için gerekli şartlar olarak sıralamıştır. Ama bununla birlikte yine de bu sayılan şartların hiçbiri, yani çoğunluğu bilfiil İslam toplumunda hakim olan onlarca meşru yönetim sahibi olan, imamet makamında olan onlara göre Müslümanların rehberiyetini iktidar olan kişilerde mevcut değildi mesela. Örneğin adalete şart koşuyorlar ama bizatihi biat ettikleri ve Müslümanların rehber olarak gördüklerinin takriben tamamı de adalet söz konusu değil, hepsi fisk fücur içerisinde olan kişiler olmuştur ve onlara da biat etmişlerdir bunlar ve Müslümanların önderleri olarak kabul etmişlerdir. Emir-ül Mumin olarak ötelemişler. Dolayısıyla diyor ki bu ihtilaf bu temelden kaynaklanıyor ve uygulamada da bu yazılan, kitaplarda yazılan şartlar uygulanmamıştır. Yani bunlar yazmışlar ama hiçbir şekilde bunu amele geçirmiş değillerdir. Uygulamaları daha farklı olmuştur. Şimdi isterseniz metin üzerinden okuyalım. Çok fazla bir bilgi burada yoktur. Onu geçelim Şia'nın görüşü. Vicegihai İmam İhtilaf-ı Bunyadini Şia ve Ehl-i Sünnet der Mahiyet-i İmamet ve Caygayon Şia'nın ve Ehl-i Sünnet'in temel ihtilafı. Esasta olan ihtilaf ne de imamın mahiyeti ve onun konumu hakkındaki bu temel ihtilaf sebebi zuhur ihtilafat-ı gunaguni der bahs-i imamet geldi de ki imamet konusunda çok birçok farklı farklı ihtilafların bu iki grubu arasında ortaya çıkması sebep olmuştur ki bahs-i azin ihtilafat der beyan-ı şerait ve vicegihayı lazım imam cilbe gelmiş ve bu ihtilaflardan bir kısmı da imamda gerekli olan şartlar konusunda tezahür etmektedir. Ki burada da Şia ile Ehl-i Sünnet farklı düşünmüşlerdir. Vicegihayı imam der nezer Ehl-i Sünnet. Ehl-i Sünnet'in nezerinde imamda aranan şartlar. Danışmandan Ehl-i Sünnet der beyanı in şerait suhani vahidine daren diyor ki Ehl-i Sünnet'in alim, uleması, müştehitleri bu konuda tek görüşe sahip değiller. Ve dermiyane ekval anan tefavutayı firavane bir çeşmik olan onların görüşleri arasında çok fazla bir farklılığın olduğu görülmektedir. Berayi misal örneğin diyor Berglani ki bu kendisi Bağdatlı, Basra ve Bağdat'ta yaşayan bir şahsı Iraklıdır. Maliki mezhebine mensuptur. Bunların meşhur yani hem fıkh dalında hem de akaid dalındaki önde gelen şahsiyetlerindendir. Mesela şart, bu mesela üç tane şart öne sürmüştür. Mesela ne de o şartlar? Elif, Kureyş'i buden, Kureyş suyundan vurması gerekiyor diyor. Yani gayri Kureyş'i olamaz. Diğer milletlerden olmaz. İlla da Kureyş taybesinden olmaz. Bu bir. Alim buden. Alim olmaz. Herde ilmi yek gazi. En azından bir gazide aranan ilim kadar ilme sahip olmalıdır. Cim, üçüncü şart. Daştani tedbir der emri rehberi cami ve fermandehi nizami fermandehi nizami. Ve üçüncü şart da budur ki İslam toplumunun yönetmekte, yönetmek konusunda tedbir edebilecek kapasitede ve onları askeri komutasını yürütecek kadar bir beceriye de sahip olmalıdır. Yani mesela Beynvan-ı Misa diyor ki Berkılan-ı Misa şerf işareker der. Bu işareker de o bunun geri kalan parantez içerisindedir. Yani elif, ten, ta buraya kadar parantez alınması gereken şeydir. Beynvan-ı Misa dedi ki Berkılan-ı Misa şerf işareker de. Bu Berkılan'ın üç tane şartı işaretlemiş. Bunlar da bunlardaki sayıdır. Maverdi bir diğeri de Maverdi dedi ki bu da yine şeydir, Basralıdır, Iraklıdır ve kendisi Galder Kuzat olmuş Abbasi halifelerinin döneminde az edeyim ki çok yetki sahibi olmuş aynı zamanda. Heft emra beynvali şerait imam şumurdu bu. 7 tane şart saymış, 7 şeyi imamın şartı olarak saymıştır ki ibareten az adalet, birincisi adalet, ilim der haddi iştihad, iştihad derecesinde ilim sahibi olmak, selamet-i havas, hislerinin görme, duyma, arz edeyim gibi yani bu 5 havası hamsenin insanda olan bu 5 tane duyu hissinin de salim olması, kör olmaması, ker olmaması, sakat olmaması gibi selamet-i azay beden, bedenin azası salim olmalıdır yani sakat olmamalı, şel olmamalıdır. Tedbir, bir de müdebbir olmalıdır, yönetici kabiliyet, yönetme kabiliyeti olmalıdır. Şecaat, cesaretli olmalıdır ve Kureyş-i Buden ve Kureyş soyundan olmalıdır. Bunlar hep Kureyş'i şartını nereden diyorlar bu şartı? Bunu akıl olarak değil de bunu bizatihi aslında Peygamber'in bir hadisinden yola çıkıyorlar. Bu şartı Peygamber'in sana buyurmuş ki bu yine ehli sünnet ve şiada muttefakın olan bir hadistir ki Peygamber buyurdu ki benden sonra 12 tane halifem olacak benim ve bunu rivayet ediyorlar. Sonra kitaplarında yazıyor ki Peygamber buyurdu kulluhum min Kureyş. Bu 12 halifenin 12'si de Kureyş'tendir. Sonra Peygamber buyurdu Kureyş'in Ali Haşimi soyundan, Haşimi'den Fatıma evlatlarından diye 12 imamlar arasında bunlara tarif etmiştir. Hatta ismini tarif etmiş yer yer. Bazen yani masahata gelen insanların o nabzına göre, toplumu asılmaz, asabildiği imkana göre Peygamber bir yerde buyurmuş Kureyş'ten, bir yerde buyurmuş Kureyş'in Haşim boyundan, bir yerde konuş Kureyş'in Fatıma evlatlarından 12 halife derken işte bu Şia'nın inandığı 12 halifeyi Peygamber beyan etmiştir. Ama işte onlar 12 imamı kabul etmeyince bu Kureyş Peygamber'in de kelamında benim halifem Kureyş'ten olacaktır sözünü ilga etmemek maksadıyla Müslümanların başında olan kişilerin Kureyş soyundan olması yani şart koşmuşlardır. Tabi bu kitapları yazdıklarında da genellikle bunların başında olan yöneticiler de Kureyş'ten yani Emeviler de Kureyş'ten bilirler, Abbasileri de. Dolayısıyla bu şart güya onlara göre uymuş oluyor. Peygamber buyurmuş ki benim halifelerim Kureyş'ten olmalıdır, Emeviler de Kureyş'tendir, Abbasiler de Kureyş'tendir. Teftezani niz umur-i zeynura ez cümle şerait-i lazim beri ihraz mekam imamet ve canişin peygamber midane. Teftezani ki yine çok meşhurdur. Az edeyim ki bunun bu da diyor ki aşağıda sayılan şeyleri de imamet makamını ihraz etmekte yani ona sahip olmakta gerekli şartlar olarak peygamberin yerinde imam olarak oturmanın gerekli şartlar olarak saymıştır, bilmiştir, bunlar da kabul etmiştir. O ne demiş? Adalet, bir adil olmalıdır. Tamam adalet. Hürriyet, köle olmamalıdır, abd olmamalıdır. Hür olmalıdır. Merd, buden, erkek olmalıdır. İçtihad, müştehit derecesinde, müştehit olmalıdır. Şecaat, cesur olmalıdır. Tedbir, müdebbir olmalıdır. Suhenveri, konuşan, natık, konuşma kabiliyeti olan, hitabet yeteneği olan kimse olmalıdır. Ve Kureyş-i Buden ve Kureyş olmalı. Kureyş şartı gözü hepsinde vardır. Diğer şartlar biraz değişiyor ama Kureyş'den bir taviz verme yoktur. Derince lazım esbi çen nükte işare şevet. Burada diyor ki birkaç nükteye işaret edelim. Birinci nükte diyor ki bu ihtilaf nereden kaynaklanmıştır? Yani bu ulema niye hep aynı şartları saymamışlardı? Mesela bir kısmı adaleti şart koşarken birisinde bundan bahsedilmemiştir. bu şart, bu farklı tabirlerin sebebi nedir? Diyor ki bunlara göre, çünkü peygamber bu konuda bir izahatta bulunmamış, yani kendi yerinde olanı tayin etmemiş ve bizatihi onun şartlarını da beyan etmemiş bütünüyle, bunu ümmete bırakmıştır. Dolayısıyla ümmet de biz kendi kafamıza göre bakıyoruz ki İslam toplumunu yönetmekte bu şartlar aranır diye içtihaden bu konuya bu şartları saymış olamaz. Yani böyle elif, bu noktelerden birisi ihtilaf ulemayı ehli sünnet kelimesi düşmüş oldu. Ehli sünnet kelimesi ekleyin. Ehli sünnet der şumarişi şerayeti imam. Birinci nokta budur ki ehli sünnetin ulemasının ihtilafı imamdaki şartların saymakta bu ihtilafa düşmeleri naşi edan eski. Bunlar kaynaklanır ki bi guvane anan peygamber ekrem in emra ba tamam ehemmiyet ve zarureti an meskut kuzardı. Onlara göre, onların sanısına göre peygamber ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü bu konuyu bütün önemine rağmen ve zorunluluğuna rağmen meskut koymuştur. Bu konuyu kapağı açmamıştır. İnsanlara detayını beyan etmemiştir. Susmuştur bu konuda. Bütün önemine rağmen. Ve her konu rahnumayira derin husus ez ümmeti hiç derir daşlar. Ve burada ümmetine bir rehnumalık, yani yol göstericiliği ümmetine bu konuda ümmetinden esirgemiştir. Bu yol göstericiliği yapmamış bu konuda. Ezin onu her iki kez danışmadan ehl-i sünnet nasar şu ders ki berpayı rey ve endişeyi hud buna bu yüzden diyor ki ehl-i sünnetin alimleri, bilginleri mecbur olmuşlardı ki kendi düşünce ve mülahazelerine mülahazelerini esas alarak ve mülahazeyi parayı mesale ve bir takım mesafeleri mülahaze ederek derin zemine izhar-ı nezer kuran, bu konuda görüş açıklasınlar. Kendi düşünceleri ve bir takım maslahatlar, toplumdaki önemli hususları dikkate alarak demişler ki toplumun başında olacak kişilerden bu şartlar aranmalıdır. Elbette in guruh bayat bi in fosiş esasi fasuh dehen ki peygamberi ki cüz'i terin ehkam ve ehkam-ı şer'i ve emeli ra hatta der huzey mekruhat ve müstehebbat ve rey ümmeti hud beyan kerdi. Çigune ez in ez beyanin mesele hayatı yani şerayeti imam imam-ı şahisli ve salih dediğin vazilez. Diyor ki elbette bunlar bu soruyu sormalıyız yerindir. Bunlar ki diyorlar ki peygamber bu konuyu meskut koydu, açıklama yapmadı bu konuda, bize tam net bilgi vermedi. Bu peygamber ki en ufak noktada bile ümmetine önder, yani bir yol göstericilikten esirgememiş o konuda. Orada bir cimrilik yapmamıştır. Hatta mekruhat ve müstehabbat konusunda en ufak konulara, en detaya inen bir peygamber nasıl olabilir ki bu kadar önemli ve hayati bir mesele olan konu ki imamın şartları, Müslüman toplumunu yönetici kişiler kimler olmalıdır, onlarda aranan şartlar neler olmalıdır, bu konuyu da ümmeti aydınlatmaktan çekinmiş ve esirgemiştir açıklamalarını. Buna cevap vermediler. Niçin peygamber böyle davranmıştır, bu rahmet peygamberi, bu ümmetinin asla üzülmesini, yani sapmasını istemeyen, onların sıkıntıya düşmesini istemeyen bir peygamber, en ufak konuları ihmal etmeyen peygamber, bu önemli konuyu niçin hazırlayayım ki ümmetinden esirgemiş ve onlara bir önderlik ve bir açıklama yapmamıştır bu konuda. Bunun cevabını bunlar vermelidir. Bu birinci nükte ki yani velhasıl bu itlafın menşei bu itikattan kaynaklanır. Onlara göre peygamber bu konuda toplumu aydınlatmamış. Dolayısıyla herkes kendi içtihat, kendi görüş ve kendi maslahat endişesine dayanarak bir takım fikirler belirlemiştir. B. İkinci nokta. Büsyar az ulemayı ehli sünnet berin medleb tehkid kerden ki eğer imamı Müslümanan rahi fesk ve fücur ve zulüm istem gelir rahi der iş girip ez mekanı hud ezil nemi gerder. Diyor ki Öte yandan görüyoruz ki hatta yani bilfiil hayatta bu icraatta bu yazılan şartlar yine de İslam toplumunda Ehl-i Sünnet tarafından uygulanmadığını görmekteyiz. Hem bir taraftan bu şartları mesela adaleti ve benzeri şeyleri sayıyorlar imamda aranan şartlar olarak. Hem de öte taraftan bu şartlara münakız, bunun tersi olan görüşler de bazen beyan ediyorlar. Mesela örneğin diyorlar ki imam fasık olmakla makamından düşmez. İmam eğer fıska müptela olursa, fıska müptela olmak onun imamet makamını yitirmesine sebep değil. Zulme müptela olursa onun imamet makamını yitirmesine sebep değil. Sadece küfrü bu konuda demiştik ki kafir olursa, mürted olursa o makamdan düşer. Hem bir taraftan adalete şart koşuyorlar, hem de öte taraftan diyorlar ki fisk imamet makamını sürdürmeye mani değil. Bu ikisi çelişiyor. Buna ilaveten biz bizatihi fiili hayatta kendi başlarındaki biat ettikleri, itaat ettikleri imamlar en çirkin fısklara müptela olduğu halde onların itaatini sürdürmüşler, onların gazilik uzaklığını yapmışlar, onların iştihaklığını yapmışlar, Şeyhülislamını yapmışlar. Onların boyunduruğu altından çıkmamışlar. Mesela diyelim ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nı sürdürmüşler. Her ne kadar başta olan kim olursa olsun, mesela diyelim tam maalesef layık bir kimse olsa bile.
Hocam, pardon, yani bunu inandıkları için mi yapmışlar mesela güveden korktukları için mi?
Yok, inandıkları için aslında. Yani çünkü şart görmüyordu aslında. Bu adalet kelimesini de Şia'nın karşısında geri kalmamak için demişler. Bu adaleti aramıyorlar aslında. Şia çok bu konuda biraz masumiyetten bahsedince ya bir hiç olmasa bir adaleti koyalım burada diye bir kelam bahsidir. Yoksa o adaleti şart görmüyor.
Adalet nasıl açıklanacak? Onlardaki adaleti yani bu
şart görüşmeler adaleti. Adalet tanım budur ki yani Allah'ın haramından sakınasın, vacibatından da geri kalmayız. Adalet tanım budur.
Onlar
o aynı şeydi, adalet budur yani. Adil oluyor ki yani harama müptela olmayan ve farzı terk etmiyor. Bu az edeyim ki dolayısıyla fisk adaletle çelişiyor. Bisyar ez ulamayı ehl-i sünnet, ehl-i sünnetin alimlerinin birçoğusu benim mektep tehkit kerden ki bu konuya tehkit etmişlerdi ki eğer imam-ı müselmanan, eğer Müslümanların önderi rahi fesk-ı fücur ve zulmesten geri radar pişkirip eğer fasıklık, facirlik, zulüm ve tecavüz yolunu kendisine seçer, yöntemini seçer ise bu yönteme başvurursa ez mekamı hud ezinle mi gerder, makamından düşmez. Ama in iddia barayı anan der şumurdan adalet bir invanı ki ez şerait imam sazgari nedir. Ama diyor ki bu açıklama imamda adalet şartını şartıyla ki şart koşmuşlardı bununla uyumu yoktu, bununla çelişiyor. Zira şerkerden adalet bir mani anes ki çünkü adalet şart koşmak bu maniyedir ki der ferzi müntefişüden inşaat şahisteki şahs bereyi mensur imamet esbeyin bir evvel. Eğer imamette adalet şart ise bunun manası budur ki eğer faraza bu kişiden adalet müntefi olursa, adalet bundan gider ise o zaman bu insanın da imamet makamındaki şahisteliği, liyakati kaybolmuş olur. Bu da gidiş olur. Ve Çin'in şahsı da gelme mütevanet imam-ı ümmet İslam'ı başar. Bu şahs bu durumdayken artık şarta haiz değil, İslam ümmetinin imamı olmamalıdır. Ama geliyor gene ki bu şartı koşuyorlar ama az edeyim ki bu şarta da o taraftan hem adalet diyorlar hem de o açıklamayı yapıyorlar. Fasıklık imametin düşmesine neden değil diyorlar. Ki üçüncü şart olarak bu fiili durum diyor ki cim ve guvahi tarih umuma hukkami İslami fesat İmam Ali Aleyhisselam fakide bir siyar es şerait yaşıda bulan diyor ki tarihin tanıklığına göre İslam hakimleri hukkam hakimin çoğuludur hakimleri geneli İmam Ali Aleyhisselam'dan sonra İmam Ali'den sonra diyor ki çünkü İmam Ali'den önce ya doğru istemiyor o konuya girsin yani. Hala ondan önceyi meskut bırakıyor. İmam Ali'den sonra gelen hakimlerin geneli fakide bir siyare el şerait yazışıda buden. Bu şartların, anılan şartların birçok sınırına sahip değillerdi. Bunu fakir idiler. Derhal ki in guruh ez nezeri ehl-i sünnet canişine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve imam-ı cami-i İslam'ın bir şumbar mirvel. Oysa ki bunların tamamı Emevilerden olsun. Maviye, Yezid gibi ve keza arz edeyim ki daha sonra gelenler hepsi Abbasilerden olsun, Haccac gibi mesela bu gibi kimseler İslam peygamberin yerinde oturan halifeler ve İslam ümmetinin önderleri olarak kabul görmüşlerdir. Hepsine halife diyorlardı. Hilafet makamı. Bir ibareti diğer hatta Osmanlı'ya daha Osmanlı'ya kadar da mesela daha hilafet makamı Osmanlı'da da oldu. Yani bundan takriben bir 100 sene olmadı. 100 sene. Vallahi 100 sene henüz olmamış. Hilafet makamı yeni henüz kaldırılmıştır yani şeyde. Evet. Bir ibaret diğer hatta eğer bir hemen şerait ki ehl-i sünnet an ra der imam muteber midanen iktifa mikunim. Eğer diyor başka bir tabirle hatta diyor ki o şartlar ki ehl-i sünnet uleması yazmıştır. Onlarla yetinirsek dahi müsyari ez hukkami ki der nezd alan emirül müminin ve halife-i peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu dem fil vakı fakid içinin selahiyeti hahem dur. Ki bu birçok kimse çoğunluğu ki onlara göre Müslümanların, müminlerin emiri olarak adlandırılıyor. Ve peygamberin halifesi olarak adlandırılıyorlar. Onların çoğunluğu gerçekte objektif olarak bu selahiyetten yoksun olacaklardı ve yoksundurlar. Gerek bunlar halife olmamalıydılar. Yani fiili hayatla kitaptaki o yazılı olan şartlar, müleyler bunlara göre çelişmiştir. Yani bunlar bu çelişkiye rağmen boyun eğmişlerdir ve bu konuyu kabullenmişlerdir. Bu buraya kadar tabi ehl-i sünnetin özellikle imamet makamındaki aranan şartları bize beyan etmiş oldu ve tarihi süreçlerdeki olan vakiyeti de bir ölçüde bize hatırlatmış oldu. Ama Şia'ya gelince, Şia imamet makamını bir ilahi makam biliyor. İlahi makamı bildiğine göre bunu asla toplum burada imam kim olmalıdır, imamda aranan şartlar nelerdir gibi sorular ebes oluyor. İlahi makamda malumdur ki ilahi makama layık olan şartlar olmalı ki bunu da belirleyen Allah Tebareke ve Teala'dır. Dolayısıyla Şia bir kere diyor ki imam gerek ilk başta masum olmalıdır. İlmi ilahi olmalı, ilmi ilahiye sahip olmalı. Ve hiçbir eksikliği, kusuru, ahlaki, eylemi olarak yani fısk bırak aşağı, yani fazilette en zirvede olan kişi olmalıdır. Ve bu da bizatihi Allah tarafından nassen insanlara iblağ edilmelidir. İmamda aranan şartlar bunlar. Çünkü bu makam bir ilahi makamdır. Aynen nübüvvet makamı gibi. Yani birinci olarak bu Allah tarafından bildirilmelidir. Allah bildirdiğine göre demek bu masumdur. Allah bildirdiğine göre bu Allah tarafından ilim verilen bir kimsedir. Allah bildirdiğine göre vahid-i esri, asrında yaşayan en üstün insan. Ondan daha üstün bir insan tasavvur edilemez. Ne eylem açısından ne de ahlak açısından. Onda hiçbir eylemsel ve ahlaki çöküntü kusur bulunamaz. O bu açıdan zirvedir ve hatta hatadan bile masumdur. Bu Şia'nın görüşü bu. Şia bunu niye dedi? Çünkü imamet makamı gördük ki ilahi bir makam olarak gördük. Gördü ki nübüvvet makamının devamı olarak gördü. Nübüvvetin yapması, nübüvvet makamının yaptığı görevi, vahiy alma dışındaki görevleri aynen sürdürdüğünü Şia gördü. Gerek bu Allah'ın mesajını doğru ileten bir kimse olarak gördü. Yani gerek bu mesajda hata etmeye, Allah'ın sözü aynen ulaşa, aynen anlatıla hata etmeye, Allah'ın dini tamamıyla insanlara anlatıla, yaşata, koruya, ve insanları Allah'a götürebilen, insanların elinden tutarak Allah'a götürebilen, bu kabiliyet yani onları tezkiye edebilen, tezkiye etmek, onların ruhunu arındırmak tedvini olarak da bunlar da vardır imamın. Çünkü vahiy alma dışındaki bütün görevler yapıyor. Yüzekkihim, gene tezkiye edebilen imam. Bunu ise bu bir ilahi bir emirdir. Yani Allah'tır ki velillahi yüzekkihim. Allah tezkiye eder. Allah da tezkiye ederken bunu Allah verir kime? Kendisini temsil eden kişiye. Tekim Allah yetevekkel enfus. Allah bağlar. Ama fiili olarak Allah alırken bunu Azrail'e ve Azrail'in emrinde olan meleklere verir. Dolayısıyla bu bir ilahi makamdır. Bu beşerin az edeyim ki kendisinin iradesiyle gerçekleştirebileceği bir eylem, bir şey değil. Beşerin ihtiyarında olan bir şeydir. Bizim ihtiyarımız dahilinde olan şeyler, evet, bize ait olabilir. Biz onları kendimiz düşüneriz, kendimiz planlarız, kendimiz gerçekleştiririz. Ama bunların hiçbirisi bizim emrimizde olan bir şey değil. Biz tezkiye edemeyiz. Yani ruhunu temizleyemeyiz. Bunu yapmıyoruz. Bir fiil görüyoruz. Bizim elimizde olan bir şeydir. Biz Allah'ın mesajını %100 iletemeyiz. Bilmiyoruz ki iletelim. Mümkün değil. Böyle bir bilgimiz yok. Biz cahiliz. Bu gerek olmalı ki iletebiliriz. Az edeyim ki biz %100 doğru davranışı insanlara gösteremeyiz. Çünkü birçok hatalı, eksikliği, nefsani yenilikler bizlerde vardır. Dolayısıyla biz değiliz. Bu makamın, imamette aranan bu makamın, bu şartlar, bu özel, yani imametin konumu, görevi bu oldu ona göre. Bu göreve layık olan şartlar da ancak böyle olabilir ki. İlmi ledünne olmalı. Yani ilminde o Allah'tan ilim almalıdır. Deyin ki gide okulda otura diye ki bana ilim verin. Bu konuyu öğretin bana. Ona ilmini Allah'tan almalıdır. Ve az edeyim ki erdemde, fazilette öyle bir makamda olmalı ki asla nefsi hatalar, onda söz gaflet, yanılma, hata onda olmamalıdır. Bu olmalıdır. Ayrıyeten o yetki konum olma onda olmalı ki istediğinde ruhlardan o lekeleri alsın, onları arındırabilsin gerekli ruhlarda. Veyahut da bir ruhu da telin eylesin, onu aşağı götürsün. O lanet derse iner, o ya Rabbi bağışla derse o ruh bağışlanır ve yukarı çıkar. Evet, arz edeyim ki onun sözü kun feyakun olur. Ol bir olur. Vişeki hay imam ez didgahı şiye. Teakinun roşen şud ki imamet ra mekan şiye imamet ra mekan bes bulen ve caygahı bes rafi midanen. Buraya kadar diyorum malum oldu ki şiye imamet makamını çok oldukça yüce ve oldukça yüksek bir makam olarak görmektedir. Konum olarak değerlendirmektedir. Der nazar endişmendan Şia imamet mensebi ilahi ve Şia bilginlerine göre imamet makamı ilahi bir menseb, mevkidir, bir görevdir, makamdır. Ve imam hafızı şeriat, imam şeriatın koruyucusudur. Ve pasokuyu tamamen yazhayı dini ümmet İslam'ız ve İslam ümmetinin bütün dini sorularına istisnasız cevap verebilecek bir makamdır. Benaber böyle olduğuna göre ilavete ona ekleyen bir de tezkiye eder. Onu da ekleyelim. Benaber kamilen tabii eski şahsı imam bayet darayı şeraiti bir şey ya şerait ona bir şey hayı muntazi başat. Bu diyor ki buna göre bütün tabiidir, doğaldır ki bu böyle bir makama da olan bir kimse o şahsına gerek çok özel şartlar olmalıdır ve çok ayrıcalıklı bir şartlara sahip olmalıdır ki betevanet mesuliyeti khatiri imametra bi nukuterin vec encam deher. ta edebilsin, gücü o yetirebilsin ki bu önemli imamet sorumluluğunu, makamının sorumluluğunu en güzel şekilde yerine getirebilsin. Muhimterin şeraiti imam Eddilgâşiye, Şia'nın bakış açısından imamda aranan en önemli şartlar ibaretler bu dört şarttan: bir, ismet, masumluk, ilmi huzadadi, Allah tarafından verilen ilim, yani ledonni ilim, berteri-i manevi berdigaran, başkalarından hepsinden en üstünlük, yani manevi üstünlük, yani ahlakı ve eylem üstünlük, yani efzeliyet, erdem ve eylem açısından efzel olmalıdır. Dört, mensus buden, nas'tan, yani Allah tarafından bizatihi bilgilendirerek insanlara budur rehber diye bilgi sunulmalıdır. Nas, Allah tarafından, peygamber tarafından. Nas ya Kur'an'da açıklanır veya peygamberin dilinden. Nas'ın, Allah'ın tensis etmesi, Allah tarafından beyanın iki tane açıklama yolu var. Biri Kur'an, bir de peygamberin buyruğu. Şimdi gelelim ismete. İsmet imam. Ehl-i sünnet ver edem-i lüzumu masum buden ittifak-ı nezer daren. Ehl-i sünnete göre diyorlar ki imamda masumiyet aranmaz. Niye? Çünkü diyorlar ki aslında biz peygamber, evet ehl-i sünnette peygamberde de masumiyetin bir dar alana sıkıştırıyorlar. Peygamber dışında artık bir masum yok ki diyorlar. Hatta birinci, ikinci, üçüncü halife de dahil olmak üzere. Hiçbir kimse masum değil. Dolayısıyla masum olmadığına göre peygamberden sonra da onun yerinde oturanlarda bir fiil masum bir kişi olmadığına göre böyle bir şart koşmanın anlamı yoktur. Peygamberdeki masumiyeti de yine Şia'dan, inşallah belki nübüvvet bahsinde okuyorsunuz. Onlar sadece vahyi alıp ve iblav etmekte masumiyeti şart koşuyorlar. Ama hayat, yaşam tarzında, yaşayışında, eyleminde ve sıfatlarında, yani o ruhi özelliklerinde, yani peygamberin vahyi alıp iblav etme dışındaki bütün hallerinde masumiyeti şart koşmuyorlar. Dolayısıyla onlara göre masumiyetin alanı çok dardır. Oysa ki Şia öyle değil. Şia diyor ki vahyi alıp tebliğ etmedeki masumiyetin temelinde peygamberin yaşayışındaki masumiyet yatar. Peygamber ilk başta kendi yaşayışında, az edeyim ki hayatında, sıfatında, eyleminde masum olur. Bu peygamberin diğer alandaki masumiyet peygambere liyakat kazandırır ki peygamber olsun, peygamberlik makamı verilsin. Peygamberlik makamı verdikten sonra tabi olarak peygamber bu normal yaşayışındaki masumiyeti o vahyi alıp iblav etmeye de sirayet etmiş olur. Yani peygamber aslında masumdur diye peygamber oluyor. Neyin ki masum değil? Allah Tebareke ve Teala hiçbir zaman, yani erdemsiz ve fıska bulaşan bir insanı peygamber etmemiştir, etmez. Kur'an-ı Kerim'i inceleyelim ve peygamberlerin hayatını dikkat edelim. Yani özellikle Kur'an-ı Kerim'dir. Bakınız, peygamberlerden bahsederken Allah Teala onlara diyor: İnnehu kâne siddîgen, çok dürüstlüydü diye peygamber nebiyye. İnnehu kâne mine's-sâlihîn, salihlerden diye. Peygamberlerden bahsederken onların peygamberlik seçiliş nedenlerini de vurgulayarak, onların ilk başta dürüstlüğünden bahseder, sonra bu dürüstlükleri gereği onların peygamber olduğunu vurgular. Dolayısıyla Şia masumiyeti peygamberin bütün hayatına yansıtırken onlar bir vahiy alıp iblak etme alanına sıkıştırırlar ve bu peygambere mahsus diyorlar. Peygamber hatta kendi hayatında masum olmadığına göre peygamberden sonrakiler daha masum diye bir kimse yok. Peygamberden sonra vahiy alma diye bir durum olmadığına göre. Orada da masumiyetini anlamıyor. Peygamberden sonra gelecek kişi normal yaşayan insandır. Onlar masum değiller. Eğer biz masumiyeti şart koşursak o zaman daha hiç kimse gerek bu makamda olmuyor. Diyordu. Bəli, der tərəfi müqabil tamamı endişmədən şiyyəb derin rəyi həmdəstanən ki yekə şəraiti ihraz mənsəbi imamət ismət əz. Bunun karşısında şiyyə isə diyor ki, hayır, imamət makamının şartı masum. Gerek o masum olmalı ki ondan sonra imam olabilsin. Ve imam şəxsi əz ki hem az encam-ı xəta ve hem az irtikab-ı günah ve məsiyyət münezzeh başar. İmam o kimse olabilir ki günahı bırak, hatadan bile münezzeh olmalıdır. Hatadan nasıl münezzeh olunur? Hatadan münezzeh olmak da onların ruhunun çok yüce bir zirveye, yani gafletin üstüne çıkışından dolayı. Hata nereden kaynaklanır? Gaflet halinden kaynaklanır. Sen günaha düşmeyin de aslında temelinde gaflet. Hangi ruh gaflet düşer? Nefse yenik düşen ruh gaflete düşer. Biz mesela diyelim ki bazen niye namaz kılarken bakıyoruz ki namazda birden fikrimiz şuraya buraya doğru gidiyor. Niye kontrol edemiyoruz? Çünkü bizim ruhumuz, aklımız nefsin kontrolündadır. Günlük yaşamda bizi nefis kontrol ediyor. Nefis kontrol ettiğinde biz artık bu temerküzü, bu huzuru artık yakalayamıyoruz. Ki gaflet halinden koruyamıyoruz. Hatta ibadet halinde bile temerküzümüz olamıyor. Ama imam çünkü nefsin esaretinden kurtulmuştur. O artık sırf akılla yaşıyor. Sırf akılda gaflet yoktur. La te'huduhu sinetun ve la nevm. Aklı ne uyku alır ne de gaflet alır. Akıl Allah'ın bu sıfatının mazharidir. Akıl gafil olmaz, akıl uyumaz. Uyumak ve gaflet nefsin özelliklerinden. Dolayısıyla çünkü Şia'ya göre imam nefsin üstünde bir makamdadır, o masumdur. Ve bundan dolayıdır ki imam olmuştur ki. Ve min zürriyeti idib tela İbrahim Rabbuhu bi kelimatin İbrahim'i denedik. فَاَتَمَّهُنَّ O kelimeler, imtihanları tamamladı çıktı. قَالَ اِنِّي جَعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا Rabbi dedi ki seni imam kıldım. قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِ Benim soyumdan da قَالَ لَا يَنَالِ اَهْدِي اَذَّالِمِينَ İmamet benim ahdimdi, bu zalimlere ulaşmaz. Yani senin soyundan da ancak az edeyim ki zalim olmayan, zulme bulaşmayan kimse bu makama gelir. Ve bunun anlamı budur ki, çünkü sadece bu zulme bulaşmayan, hani bir şeyde geçenki bahsede okuduk. وَمَنْ خَلَقْنَا اُمَّتُونَ Yarattıklarımız içerisinden bir ümmet var ki يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ Hakka hidayet ederler ve onunla amel ederler. Zorriyetun ba'duha min ba'd, bu bir temiz bir soydu devam ediyor bir diğer ayette. İşte bu ayetin kerimelerinde manası budur ki zaten bu benim ahdim zalimlere ulaşmaz ki. İbrahim dediğindeki benim soyumdan Allah diyor ki zaten benim ahdim zalimlere ulaşmaz. İmamlarımız buyurdular ki yani bunlara budur ki bu imamet ancak senin soyundan devam ediyor. Çünkü senin soyun dışında kalan insanlar bir türlü zulme bulaşıyorlar. Ya ahlakta, ya düşüncede, ya eylemde. Zulme bulaşınca artık buraya girilemez. Murud memnu tablosu var imamet makamında. O giremezsin diye onun dışına atılıyor. Bunu bütün Kur'an-ı Kerim'i inceleyelim. Bakalım bunu göreceğiz. Keza arz edeyim ki geçmiş kitaplarda da, İncil, Tevrat'ta da baksak, onda da bunu göreceğiz ki لَا يَنَالَ اَحْدِ الظَّالِمِينَ Zalimler Allah'ın aklına ulaşamaz. Sallallahu aleyhi ve sellem.